Ayrım 22, Kuzgunlar ve Leşler 1. Cilt, Erol Toy, sayfa 296. Yeğeninin sürekli sorularıyla konunun derinliğine açılmaya başladığını gören Alberto sevindi. Gözlerinde beğeniyle okşadı Giovanni'yi. Kaftanının cebinden mendilini çıkardı, alnındaki terleri sildi uzun uzun. Sonra kaptan köşkünün altındaki köşeye yerleştirilmiş koca küpün yanına vardı. Oturağının üstüne bırakılmış tası aldı, daldırdı, güverte korkuluğuna dayanarak yüzünü yıkadı, mendiliyle yeniden sildi. Giovanni tası yerine yerleştirdi. Bir isteği var mı diye amcasının yüzüne baktı. Dudaklarını yaladığını görünce susadığını anlayıp merdivenlere seyirtti. Tüy gibi indi koridora. Lumboz ağzına yerleştirdiği şişeyi kaptı. Köprünün gölgeliğine bağdaş kurup oturmuş amcasının yanına döndü, göz açıp kapayıncaya şişeyi uzattı. ''Sağ ol yavrum'' dedi Alberto. ''Söylemişim gibi bildin susadığımı.'' Birkaç yudum içtikten sonra yanı başına koydu. Gözlerine baktı Giovanni'nin. ''Ne diyorduk?'' dedi yanına oturmasını işaret ederek. ''Diyorduk ki Flamenklilerin yaptıkları ticaret değil, pahalı alıp ucuza satıyorlar.'' buyurmuştunuz. Yeğeninin kendisi gibi oturmasını bekledi. Dilini dudakları arasında dolaştırdı. Söyleyeceği sözcükleri ararcasına. ''İlk bakışta öyle. Derinine inince iş değişiyor.'' Bak şimdi, diyelim ki bizden şişenin tanesini bir akçaya aldılar. Götürdüğümüzde biz de bu fiyata satıyoruz Asya'da. Onlar hem götürecekler hem de üçünü iki akçaya satacaklar. Düşün, alıcı her üç şişede daha malı alırken bir akça kazanacak. Satış fiyatlarını değiştirmese bile yeter bu kâr.
Yeter ya, böylesi bir tüccar da batar.
Sen öyle san. Herkes şişeyi ondan alır. Diyelim 1500 şişede 500 akça yitirir. Sen ne yitirirsin? Alıcını. Dahası nasılsa alıcı bulduğunu düşünür, malını atelyende satarsın aklınca. Bir yıl gelmedin mi aynı zamanda satıcını da yitirirsin. Bunları kim kazanır? 500 akçeyi yitiren. Yani senin hem oradaki kazancını ele geçirir, pazarına el kor çünkü, hem buradaki kazancını. Sen bir ulaşım giderini kazandın derken aldığında da sattığında da zarar etmeye başlarsın. Oysa bir süre sonra Venedikli zam yaptı deyip suçu senin üstüne atarak ele geçirdiği pazarın emme basma tulumbasını ya Anvers ya da Rotterdam Cumhuriyeti'ne taşımaya başlar. Giovanni beğeniyle baktı amcasına. Ticaretin gizlerini bir gün içinde önüne serivermesinden hoşnut, gözlerini ağzına dikmişti. Oturuşundaki ve sözcük seçimindeki güven benliğini sardı. Buna karşın yine de kendi aklına gelenleri söylemekten geri durmadı.
O zaman da biz daha çok çalışır, daha çok mal üretir, daha çok kazanırız.
Bir kez tek alıcıya kaldın mı oğlum dedi Alberto, sen tüccarlıktan esnaflığa inersin. Neden dersen, dilediğince çalış, dilediğince üret, fiyatı o belirleyince elin hamur karnın aç kalırsın. Asyalının dediği gibi, üretip yığdığı dağlar gibi diyelim. Yol zamanı gelip ben yarım akçadan fazla vermem derse ne eylersin?
Gemilere yükler kendim götürürüm. Ona yarım akçadan vereceğime üçünü iki akçadan ben satarım. Onun pazarlarına ben el korum bu kez.
İyi ya, onca zaman yitirmenin anlamı ne? Şimdiden pazarına sahip olsam böyle bir durumda hiç karşılaşmayacağın ortada değil mi?
Evet dedi şaşkın şaşkın Giovanni. Aynı yere dönüp gelmiş olmasının ikircimiyle baktı amcasının yüzüne. Onun kıvançla şarap yudumladığını görünce şaşkınlığına güldü. Haklısınız. Aynı yere gelecek olduktan sonra niye kaptıralım?
Hah işte, kaptırmamak için gözünü sürekli dört açacaksın. Baktın ki adamlar senin pazarına girmek istiyorlar. İlkin kendi gücünle boğuşmaya gireceksin. Kuraldır. Bir kez sen önde olduğundan ve güven sağlamış bulunduğundan ona üstsün. En azından alıcın senin düşünceni öğrenecektir. Flamenkli böyle bir öneride bulundu, ne diyorsun diyecektir. Ya da bize böyle önerildi, aynı fiyattan verirsen alırım. Hemen düşüneceksin. Bunu bir Venedikli yapamaz. Döndüğü an St. George alanında asılır. Diyelim dönmedi. Dojlu'nun ajanları bulunduğu yerde bulur ve hıyanetini ödetir. Öyleyse ya Cenovalıdır öneride bulunan ya da Osmanlı pazarına yeni yeni girmeye çalışan Anversli İngiliz serüvencileriyle Rotterdamlı Flander balıkçıları. Eğer dediğim cam üstüne değil dokuma üstüne olsaydı hemen Manchester dokumacıları derdim. Ama bizim dalımızda bunları düşünmek gerek. Hele Anversli serüvenci denizciler her türlü yolsuzluğu yapmaktan çekinmezler. Öyle ki Portekizli'nin yıllarca savaşıp elde ettiği baharat pazarlarının suyunu bunlar rüşvet ve savaşmadan tuttular. Ve birden asıl kaynağın üstüne oturduklarından onca kan döken Portekizli'yi soymaya başladılar. Çünkü o pazarları ele geçirmişti. Bunlar baharatın kendisini ele geçirdiler. Üstelik yine rüşvetle elde ettikleri Hint kodamanlarının yakarılarıyla Osmanlı'yı kışkırtıp Umman denizinde sefere çıkardılar. Anlayacağın Portekizli'yi her yandan çember içine alarak Umman'da boğmayı tasarlıyorlar. Biz Venedikli olarak böyle oyunlar dönmekteyken boş bulunup bir anlık dalgınlığa getirdik mi yandığımızın belirtisidir.
Bak bunda haklısınız Signor Amantini, dedi hemen yanı başlarında oturan Signor Sebastian. Hemen Portekiz kumpanyalarının tümünü boğdular sayılır. Hatta ben Lizbon'dayken İspanya'nın egemenliğini kabullenmekten söz ediyorlardı.
Böylelikle yenilmez armadanın gölgesine sığınacaklar öyle mi? Oysa benim bildiğim Anvers kuyumcuları o armadanın yeni dünyadan taşıdığı altınlara da el koyuyorlarmış.
Duyduklarınız doğru. Şimdilerde Rotterdam'da önemli işler çevirmekte. Ren yoluyla İsviçre'ye değin ulaşmaktaymışlar. Oradan karayı izleyerek Osmanlı sınırını aşmanın yollarını araştırıyorlar. Doj hazretlerine bütün duyduklarımı aktardım. Kendilerine ulaştırılan raporlar da bunu doğruluyormuş. Hemen Balyos'a buyruk verip önlemesini isteyeceklerdi.
Durunuz lütfen, dedi Giovanni. Anvers olsun, Rotterdam olsun. İspanyol egemenliğinde değiller mi?
Sebastian Giovanni'nin sözü değiştirmesine sıkılmış gibi baktı bir an. Sonra bilgisine, saygıyla yeni şeyler öğrenmek tutkusuna verdi soruyu. Gür beyaz sakallarını okşadı bir süre. Sen anlat dercesine baktı Alberto'ya. Ses gelmeyince...
Öyle ya, dedi. Biz birden alıp sürdürüverdik söyleşiyi. Başından anlatmalıyız ki karşılaşacağı sorunları bir iyice bilmeli Giovanni Amantini kenttaşımız. Bu Anversliler başımızın belasıdırlar. İngiliz meralarının genişlemesi sonucunda ortaya çıktılar. İlkin balıkçılık yapıyorlardı. Bizim Londra kolonimiz de onların tuzladığı balıkları Ren yoluyla Germen kentlerine taşıyıp ticareti sürdürüyorlardı. Aynı zamanda Manchester çuvasını İskenderun antrepolarımıza götürüp Osmanlı ülkesinin yoksullarına satıyorduk. Sonra bir de baktık işler değişmeye başladı. Anvers'e yerleşen İngiliz balıkçıları bizden öğrendiklerini uygulamaya koyuldular. Okyanustan tuzlu balık getirip bizim pazarlara girdiler. Ardından serüvenci tüccarlar örgütünü kurarak korsanlıktan ticarete yeryüzündeki her türlü işi yapmaya koyuldular. Dayanamadık. Şimdi Londra ve Times boyundaki tüm antrepolarımız, mahallelerimiz bunların eline geçti. Bizim de iki antrepomuz vardı. Düşündükçe hala burnumsuzlar. Oysa aradan 20 yıla yakın süre geçti. Şimdi de Ren yoluyla bu yana sarkıyorlarsa canımıza kastediyorlar demektir. Çünkü gittikleri yeri kurutmakta üstlerine yoktur. Düşün, koca İspanya imparatorunu bile yendi bunlar. Bütün kentleri örgütlediler. İspanya'yı önce içten vurdular. Şalke'nin çevresini sarıp her göreve bir Flandır yerleştirdiler. Sonra da onların aracılığıyla yeni dünyanın bütün hazinelerini Bruges, Anvers, Amsterdam ve Rotterdam'a taşıyıp üstüne oturdular. Hemen ardından baş kaldırıp bağımsızlıklarını kurtardılar. Bununla da yetindiklerini sanmayasın. Alman protestanlarını paraca bunlar destekledi. Luther kazanınca ne oldu? Bizim Almanya pazarları bunların eline geçti. Hem Umman'da hem Okyanus'ta hem de karada hepimizden pay almaya başladılar. Şimdi bu yetmemekle anlaşılan. Lizbon'dayken duyduğuma göre Anversliler Manchesterlileri de kışkırtıyorlarmış. Bizim çuvalları Asya'ya götürdüğümüzü bildirerek kendilerinin niye götürmediğini, gerekiyorsa yardım edeceklerini bildirmişler. İngilizler de bunlardan yüz boğarak pazarlarımıza göz dikmiş bulunmaktalar. Diyeceğim o ki biz galiba yanlış davrandık ve bunun acısını çekmeye koşullandık.
Eğer komünler karşısında Şalken'e yardımımızdan söz ediyorsan ben yine de doğru davrandığımızı savunacağım. Biliyorsun bu konuyu mecliste eline boyuna tartışmıştık.
Tartışmıştık tartışmasını ama aradan geçen zamanda oluşanlara bakıyorum da acaba diyorum kendi kendime. Çünkü oraları biliyorum. Kara kentleri o kadar önemli değildi. Cenovalılar ve biz aynı ata oynayıp Barbaros'u kovalayacağımıza komünlere yardım etseydik belki bu kuzey cumhuriyetleri belasından kurtulurduk.
Giovanni anlatılanlardan hiçbir şey anlamamıştı. Birbirine, bir ötekine bakıyordu durmaksızın. Ne var ki söylenen sözler akıp geçiyordu kulaklarından. Dayanamadı. Yüzünde acındırıcı bir yakarı belirtisiyle söze girdi. Bağışlayın, benim yetişmem için çok çaba harcıyorsunuz ama yazık ki dediklerinizden bir şey anlamıyorum. Eğer sizi yormayacaksam bana olayı baştan anlatır mısınız? Amcam deniz aşırı gittiğinde ben de akademiye devam ettim. Öğretmenlerim hiçbir zaman bu konuda konuşmadılar. Şimdi ilk kez duyuyorum ve her duyduğum bir öncekini karıştırıp bulandırıyor.
Öğretmenlik güç sanat dedi Sebastian. Biz o işi beceremediğimizden tüccar olduk anlaşılan. Karıştırıp karşındakinin kafasını bulandırmak sanatımızın gereği. Sana da aynı oyunu ettikse hem bağışla hem öğren.
Şimdi dilersen o bizi korkutan olayları anlatalım. Yol boyunca sormak istediğin şeyler olabilir dedi Alberto. Şişenin mantarını çıkardı Sebastian'a uzattı.
Sebastian birkaç yudum aldı. Şarabı dudaklarında gırtlağında gezdirdi. Kendi kendine mırıldanırcasına.
Bu Bianca Amantini'nin mahzeninden geliyor dedi.
Yıllar önce de böyle söyleşiler kurarak yolculuk ederdik babanla.
Ve yine aynı şaraptan içerdik. Bu sanırım o zamandan kalma. İlk yolculuğunda desteğini seninle gönderiyor annen.
Signor Sebastian hiçbir şeyi unutmaz dedi Alberto. Bu yüzden Doge Hazretleri'nin en büyük yardımcısı olduğunda bizlerin de gerçek öğretmenidir.
Abartıyorsunuz Signor Amantini dedi Sebastian. Hepimiz ortak çıkarlarımız için Doge Hazretleri'ne yardımcıyız. Elbette bu arada meclis üyeliğimizin gereği zaman zaman aldığımız kararları gözden geçirmek zorunlu. Çünkü dönem değiştikçe zararlarını biz çekiyoruz.
Ben bu görüşe katılmıyorum. Cenova ilk kez korkuyla bize yanaşmıştı o zaman. Mallorca'daki dönüşümü unutmayız.
Bir kez tutsaydı, tutsaydı boşuna, tuttu bile. Lakin kentleri onlardan aldıkları derslerle birbiri ardınca bağımsızlaşıyor. Sonra ne olacak? Bizim yasalarımızı uygulamaya koyduklarına ve yönetimi bizimkinin aynı bir yönetim biçimi kurduklarına göre bizim pazarlara uzanmayacaklar mı?
İşte kendiniz de söylüyorsunuz. Serüvenci İngiliz tüccarlarına Anvers'te soluk aldırınca bütün Britanya pazarı elimizden çıkıyor. O yüzden izin vermemek gerek.
Yine sonundan gidiyoruz dostum dedi Sebastian. İzninizle ben genç Amantini'ye bir kısa özette bulunmak istiyorum.
Pardon dedi Alberto. Deniz yolculuklarında politikacılığım tüccarlığıma üst geliyor. Hemen çeneye vuruyorum.
Buyurunuz lütfen. Pek çoğunun içinde yaşadığınızdan özetiniz benim için de bulunmaz kaynak olacaktır.
Tümümüz tümünün içinde yaşadık. Dolaylı ya da dolaysız etkilerini kasalarımızda gördüğümüzden birbirimize aktaracağımız bilgimiz pek az. Ancak olayları şöyle bir sıralamakta yarar var. Bundan sonrasını tartışırken daha açık olur genç iştaşımız için. Belki akademide okutmuşlardır. Denilebilir ki düzenle yürüyen işler Charles I'nin aynı zamanda Almanya İmparatoru olarak çağrılmasıyla bozulmaya başladı. O zamana değin İspanyol kentleri krallarının davranışını beğenmiyorlardı belki ama katlanıyorlardı. En çok kızdıkları da Flandre asıllı Chevres'i kendinden sonraki yetkili durumuna getirmesi oldu. Çünkü bundan sonra daha önce de söylediğim gibi ticaret kentlerinin gelişmesi sonucu yoksullaşan Flandre soyluları külah üstüne külah yapmaya yöneldiler. Kaptılar da. Bunun karşılığında kentli tüccarın çıkarı büyüdü. Soylulara pay vererek İspanya'nın zenginliklerini kentlerine taşıdılar. Bir anda büyüyen varlıklar akıl almaz düzeylere erişti. Bunun karşısında bizim dayanmamız olanaksızdı. Ve Baltık antrepolarımız bir elden çıktı. Ama bununla kalmadı iş. 1519'da Maximilian'in ölümü Almanya'yı da miras hakkı olarak Charles'a bırakınca taç giymek için Cermen ülkesine gitmesinin gereği inandırıldı krala. Bunun için de para gerekliydi. Alman bankeri ve Amsterdamlıların ortağı Fugger tören için krala 150 bin altın verdi. Ama yol için gereken 400 bin dükanın sağlanması kralın kendi becerisine kalıyordu. Bunu Castilla'dan istedi. Cortezler ilkin Saint-Jacques'da toplandılar. Delegelerin tümü kralın adamlarıydı. Buna karşın kararı onaylamadılar. Bunun üzerine Amsterdamlılar ajanı Chevres'in aklıyla zamanı az ve kesesi boş kral delegeleri satın aldı. Cortezleri Korunya'da yeniden toplantıya çağırdı. Karar bir oy fazlasıyla istediği gibi çıktı. İspanyol halkı 400 bin dükayı ödeyecekti. Yalnız Cortezlerin bir dileği vardı. Yolculuğu sırasında yerine atayacağı görevler İspanyol asıllı olmalıydı. Kararı alıncaya buna olurlanan kral dileği gerçekleşir gerçekleşmez Flaman Adrien Dutrecht'i Kastilya valisi olarak atadı. İşte bu iki karar bizim paçalarımızı tutuşturan olayların başlangıcı oldu.
Öncesi yok mu diyeceksin? Vardı. Krallar ya da senyörler kendi aralarında tutuşur, Cenova ve Venedik bankaları iki yana da yüksek faizi borç verir, biz de her birine mal satarak ceplerimizi doldururduk. O zaman tadı vardı bu işin. Çünkü savaşın parçasını biz toplardık. Ama bu kararların sonucu gelişen olaylar bizim aklımızı başımızdan aldı. Kazancı unutup varlık kaygısına düşmemize neden oldu. Toledo halkının başlattığı başkaldırı bir anda bütün İspanyol kentlerine yayıldı. İlkin kararlara karşı davranış biçimindeyken birden devirime dönüştü. Özellikle amcanın belirttiği Mallorca ve Valencia'da iş çığırından çıktı. Kent işçileriyle küçük çiftçilerin ortaklaşa başlattıkları kalkışma, soylular yerine işçi ve köylülerin yönetime el koyması, vergilerin ve zorunlu çalışmayla köleliğin kaldırılmasına varıp dayandı. Seçeneğimiz yoktu. Kral ve ardından Cenova ile birleşmek zorundaydık o zamanki görüşe göre ve birleştik. Çünkü işçilerle küçük çiftçilerin ortaya attıkları ve uyguladıkları düşünceler Toledo, Santiago, Coruña, Castilla isyancılarını da uyandırdı. Başlattıkları işin nereye varmakta olduğunu gören soylularla tüccar elini isyandan yıkamaya koştu. Kral Cenova ve bizim desteğimiz Osmanlı'nın göz yummasıyla ilkin kentlerdeki isyanı ezdi. Toledo'lu Padilla, Segovia'lı Juan Bravo, Salamanca'lı Pedro Maldonado asıldılar. Hemen ardından bütün güçlerini toplayan kral Mallorca ile Valence'ın üstüne yürüdü. İsyancılar 3 yıla yakın direndiler ama tükendiler. Valence'lı elebaşı Don Pedro Martinez kaçarken Türk korsanlarının eline düştü. Duyduğuma göre Turgut'un gemilerinde forsalık edip bilime vermiş kendini. Bu başkaldırılar kralı öyle yıprattı ki Flander kentleri soyup soğana çevirdikleri İspanya'ya karşı başkaldırma zamanının geldiğine karar verdiler. Darbeyi kralla birlikte biz de yedik. Ayağımız kuzeyden kesildi. Din engelinin çıkar paylaşmasında nasıl ortadan kalktığı görülecek şey. Karşımızda Katolik güneyle Protestan kuzeyin federasyonunu bulduk. Biz de, kral da ve yenildik. Flander kentleri bağımsız, tüccarları tümümüzden zengin oldular. Benim acaba yanlış mı davrandık dediğim bu olaydır. İspanyol ordusu isyanlarda yıpranmasaydı Flaman zorbalarının hakkından gelmez miydi? Biz Mallorca ve Valence emekçilerinin isteklerinden korkarken zorbaların tuzağına düştük gibime geliyor. Komünler kazansaydı kral tahtını Flamanlar üstüne sürdürmek isteyecekten onları ezerdi. Ezemezse bile bir iyice yıpratırdı ki bu da bizim yitirdiğimiz pazarları ele geçirmemize neden olurdu. Yeniden pazarı ele geçirmek pek kolay bir iş değil dostum dedi Alberto. Biz bunu az önce konuştuk. Ama denge tutarken ya da yan seçerken çok dikkatli olmak gerektiği de açık. Şimdi sizin söylediklerinizi düşündükçe ben de kararlarımızı gözden geçirmek gerektiğine inanıyorum.
Kararları gözden geçirmek olayları tersine çevirmez ki dedi Giovanni.
Çevirmez elbet diye atıldı Sebastian. Çevirmez ya, yeni hatalar işlenmesini engeller. Dilerseniz dostum hemen bir rapor yazalım Doja. Kaptana verelim ki döner dönmez sunsun. Osmanlı topraklarını da kaptırırsak Venedik'in bütün pınarları kurur. Bunun önüne geçmek için gerekiyorsa sarayı ele geçirmeliyiz.
Biz dedi gerinerek Alberto elimizden geleni yapıyoruz. Her yıl aksatmadan aldığımız siparişleri karşılıyor, verdiğimiz siparişleri bir tamam alıyoruz. Doj ve onlar meclisinin sayın üyeleri de elde ettiğimiz olanakları korumalıdırlar.
Korumalıydılar demek daha doğru dedi Sebastian. François 1'e kapitülasyon verilmesine engel olunmalıydı. Olunmadı. Eti nedir, budu nedir denildi. Şimdi Flemenk flankları, Flaman ve Volanlardan önce bu kapitülasyonlardan yararlanarak para ticaretine başladılar.
Ne dedi Alberto, benim bundan haberim yoktu.
Siz doğuya yeni çıkıyorsunuz, ben batıdan yeni geldim dostum dedi Sebastian. Orada söylenenler dediklerimi doğrulayacak ölçüde yaygın. Flemenk temincilerinin yakında Cenovalı bankerleri geçeceğini savlıyorlardı.
Bak bizim bundan haberimiz olmadı.
Olacak. Şimdi Antakya kervan yolundan yukarılara çıktıkça sivri külahlı kumral sakallı şeytanların deve deve altın taşıdığına tanıklık edeceksiniz. Ettikçe de bana hak vereceksiniz.
Bunları Dojluğa bildirmediniz mi?
Dojluk da kaygıda. Ne var ki yapılması gereken konusunda henüz bir karara varmış değiller. Cenova ile uyuşulabilirse İsviçre üstünde Ren yolunu kapamayı düşünmekteler. Ancak bu da ne kadar geçerli olur bilinemiyor. Çünkü protestan Cermenler, protestan Flemenklilere yardım ederler.
Giovanni dedi Alberto, bundan sonra sana Zani ve Pololar'ın ödevlerini yüklüyorum. Gördüğün, duyduğun, anladığın, hatta anlayamadığın her şeyi not edeceksin. Döndüğümüzde doğru Doj'un katına çıkıp olanları bütün ayrıntılarıyla anlatalım. Anlatalım ki en verimli pazarlarımız da elden çıkmak üzeredir. Zamanında davranılmazsa 20 yıl öncesinden duyduğumuz pişmanlığı 20 katıyla şimdiden duyacağız.
Baş üstüne efendim, her şeyi not etmeye çalışacağım.
Beni de çağrılarsanız gideceğiniz zaman dedi Sebastian, bildiğimce tanıklık etmeyi görev sayarım. Elbette çağırlayacağız. Bize yardım edecek olan Giovanni. Siz de meclis üyesisiniz. Eşit haklara ve koşullara sahibiz. Tehlikeyi zamanında haber vermediniz demesinler. Az önce buyurduğunuz gibi biz hemen kesemizde duyumladığımızdan çabuk görürüz. Balyozlar, ajanlar... Durakladı birden. Bağışlayın, sizin gibi olanlara hiçbir sözüm yok. Çünkü siz de kesenizde duyanlardansınız. Benimki para karşılığı bunu yapanları anlatmak. Ne olsa aldırışsız davranabilirler. Oysa bizim için yaşam sorunu, pazar sorunu. Yitirdik mi biz de yittik. Bizimle birlikte bizim omuzlarımızda yücelen Venedik'in görkemi de. Tehlike büyük. Öylesine büyük ki hemen dönmeyi bile düşünmekteyim. Bir şey getirmez. Görüp işitmek ve tanık olunan olayları aktarmak daha kolaydır. Ne olsa biz tüccarız. Yaşamadan yaşatamayız. O yüzden acele etmeyin. Öyle, haklısınız. Görüp yaşamak ve yaşamın tanıklığını birlikte götürmek daha yararlı olur. Sizin gibi bir destekçi de oldu mu, biz bu işi mecliste bile kotarırız. Doge dilerse safsasın. Safsamaz efendimiz, dedi Sebastian. Sanırım bizim gördüklerimizi o daha önceden görmekte. Ancak kendisini destekleyecek kesin tanımlar olmadan bir davranışta bulunmayı devlet adamlığıyla bağdaştıramıyor. Şimdi biz kesin tanıtlarla gidebilirsek bu korku çanlarının çalmasına yetecektir. Bir kez de korku bastırdı mı Venedik'in yapmayacağı yoktur, bilirsin. Evet, savaş bunun yanında oyuncak gibi kalır. Ne dersin Giovanni, öğretmenlik ödevimizi başarıyla yerine getirebildik mi, diye sordu Sebastian. Sağ olunuz efendim. Öylesine aydınlandım ki salt ticaretin ana kurallarını değil, hesabın karşılıklı ilişkilerindeki yerini öğrendim. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Bundan sonraki davranışlarımda gösterdiğiniz açıklık çok işime yarayacak. Bundan hiç kuşkum yok. Öyleyse bir yemeği hak ettik. Ben bayağı acıktım. Zaten her deniz yolculuğunda iştahım birkaç kat artıyor. Onca yiyorum. Bir türlü doymak bilmiyorum. Umarım bana konukluk onurunu bağışlarsınız. Kamaram pek geniş değil. Dilerseniz yemeğimizi burada yeriz. Köle şimdi hazırlar. Giovanni amcasının yüzüne baktı. Alberto başını sallayıp sakallarını uçuşturarak, ben de aynı öneride bulunacaktım. Siz önce davrandınız. Yarın aynı onuru bize bağışlarsanız söyleşimizi sürdürmek coşkusunu da vermiş olursunuz. Sağ olun, asıl canı sıkılan bendim. Meclis üyesi ve atelye sahibi bir tüccar dostla karşılaşmak birden çenemi düşürdü. Hele bir de Giovanni'yi görünce bildiğim her şeyi yalan yanlış sıraladım. Ne yalanı söyledikleriniz efendim, ne de yanlış, dedi Giovanni önüne bakarak. Sanırım tam bilmem gerekli şeylerdi. Gölgenizde eski öğrendiklerimin üstüne bunları koyunca nice bir hesaplı davranmak gerektiğini anladım. En çok anladığım da Venedikli olmayanlara karşı konuşulacak dille olanlara karşı konuşulacak dilin başkalığı oldu. Aferin, dedi Alberto. Çok çabuk gelişmektesin. Haydi bunu Signor Sebastian'ın sofrasında kutlayalım. Bizden önce davrandığı için de asıl kutlaması gerekenin böyle bir öğrencisi olan Signor Sebastian olduğunu unutmayalım. Doğrusu söylediğini hemen kapan biriyle konuşmak kıvanç verici. Az önce verdiği el işareti kölesinin kucağında torba olarak göründüğünde biraz daha sıkıştılar.